Ayrım 4. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 42. Cihan Aktaş. Sınırların İstanbul'u. Son zamanlarda her zaman bindiğim vapurdan iki sefer öncekine binmeye başlamıştım. Bu, yarım saatlik bir süre kazandığım anlamına geliyordu. O beni iskelede bekliyor oluyordu. Birlikte üst geçidi geçerek yokuşu çıkmaya başlıyorduk. Caddenin sol kenarındaki aş evlerinden birine girip ezogelin çorbası içiyorduk. Sonra o beni işe bırakıyor, kendi işine gidiyordu. Beni her bırakıp gidişinde sonsuzca terk ediliyormuş gibi bir hisse kapılıyordum. Okuduğu fakülteyi bitirdi, yakında yurduna dönecek, savaşa katılacak. Benim olmadığım bir hayatın içine yerleşecek. Onu bir daha görmeyeceğim. Herhalde yakında gidecek ama yurduna gitme, savaşa katılma diyemiyordum. Yurdunun güneyi işgal altındaydı. Doğduğu şehir bombardımanlar sonucunda viraneye dönmüştü. Üsküdar'a iniyor, vapurla Beşiktaş'a geçiyordum. O beni iskelede bekliyor oluyordu. Bir kafeteryada oturuyorduk ve o bana yurdundaki savaş üzerine aldığı en son bilgileri aktarıyordu. Sürüp giden savaş üzerine gazetelerde yayınlanan haberleri güvenilir bulmuyor, ailesinden aldığı haberler üzerinden yorumlar yapıyordu. Konuşurken elimi tutmasına izin vermiyordum. Aslında elimi tutmaya kalktığı da olmuyordu. Elimi tuttuğunda bir daha ayrılamayacaktık birbirimizden, bunu ikimiz de biliyorduk. Yüksek lisansını da tamamladığına göre daha fazla oyalanmamalıydı buralarda. Birlikte Galata Köprüsü'nü geçerken gözlerinin nemlendiğini görüyordum. Biri fedakarlık yapacaksa niye o kişi sen olasın diye soruyordu Zeliha. Çünkü savaş var onun yurdunda. Bu yüzden gitmek istiyor. Yurduna her zamankinden daha çok bağlı şimdi üstelik. Hem burada kalırsa akrabaları onun korktuğunu, saklandığını düşünmezler mi? Akşamları eve dönerken bazen Üsküdar iskelesinde buluşuyor, hareme kadar yürüyorduk Zeliha ile. İstanbul'un silüetini değiştiren oteller yapılıyordu karşı yakada. Bazılarının inşaatı durdurulmuştu ama Üsküdar değişmezdi kolay kolay. Zeliha bir Üsküdar, bir Boğaz aşığı. Karşıda kimisi durdurulan gökdelen otel inşaatları var ama hiçbirisi Boğaziçi'nin sunmaya devam ettiği aşina manzaraları bütünüyle kapatamıyor, değiştiremiyor. Ben manzaraya dalıp gidemiyorum onun gibi. Sevdiğimin kaygılı yüzü ufkumu kaplıyor. Bensiz giderse yurduna, savaşta ölecek veya kaybolacak gibi bir duygu içindeyim. Sen oralarda yapamazsın ki diyordu Zeliha. Değil deniz, bir göl bile yok gideceğin şehirde. Şehrin ortasından geçen bir ırmak varmış. Bir de şehirden yarım saat kadar uzakta bir baraj. Boğazın yanında ince bir ırmağın, ruhsuz bir barajın lafı mı olur? İyi de onun yokluğunda boğazı her gün görsem de bu yüzden mutlu olacağımı sanmam. Şimdi senin yanında yürürken de sana göründüğü gibi görünmüyor manzara bana. Vapurla karşıya geçerken de iki kıtayı buluşturan bir denizde bulunduğum gelmiyor aklıma. Orada savaş olduğunu unutuyorsun, hem de şehirler savaşı. Ama o yakında gidecek ve ben onu belki de bir daha hiç görmeyeceğim. Onunla nasıl bir geleceğin olabilir diye soruyordu kız kardeşim de. Memleketindeki savaş sona ermek bilmiyor. Etrafımdaki kimse onaylamıyordu. Beni savaşın sürdüğü bir ülkeye götürecek bu aşkı. Bu yüzden ben de hep erteliyordum karar verme zamanını. Çok sevdiği İstanbul'dan ayrılırken hatıra veya hediye olarak fotoğraflar, kartpostallar, limon kolonyası veya yeni cami ya da Galata Köprüsü manzaralı bir tablo değil de bu şehri daha fazla hayatının içinde tutacak bir kızı mı götürmek istiyordu yanında? Sevdiği aslında tam olarak neydi? Bir insan mı, bir şehir mi? Ona kalırsa anlamı yoktu bu soruların. Birini severken duygularımızın, sevdiğimizin yerleştiği bağlamdan kopuk olarak şekillenmesini beklememeliydik. Açıklamasını mantıklı bulmuştum. Yine de ona mesafe koymaya çalıştım ama uzun sürmedi bu. Gidiş tarihini belirlediğini söylediğinde onu yitirdiğimi duydum. Sanki ebediyen gitmişti ve ben ömür boyu sürecek bir yas için gözyaşı dökmeye başlamıştım. Ardından koşan ben oldum bu kez, üzerine düşen. Onu hep affediyordum, her seferinde aynı nedenle. Kafası çok karışık, yurdu işgal altında, ailesinin yaşadığı şehir, şehirler savaşının kurbanlarından biri olabilir. Bir keresinde Beşiktaş iskelesinde bir yılbaşı günüydü, beklemiştim onu. Sarıyer'den gelecekti, Anadolu Kavağı'na gidecektik. Yılın başı, önümden sarhoşlar geçiyor, o gelmek bilmiyordu. Unutmuş orada buluşacağımızı, beni almak için eve gitmiş, cep telefonu yoktu ki o zaman. Orada öyle beklerken ona kızmaktan çok onun için bensiz geçireceği hayat için kaygılandığımı görerek kendime şaşıyordum. O bende İstanbul'u izliyor kaç yıldır. Benim içinse bu süre içinde uzun otobüs yolculuklarıyla varılan bir şehir oldu İstanbul. İlk yıllarda uçak veya otobüs İstanbul'dan hareket ettiğinde karanlık ve sonu görülmeyen bir tünele girdiğimi duyar gibi olurdum. İstanbul'a döneceğim güne kadar da zaman ağır ilerlerdi. Öyle gelirdi. Sınır geçişlerinde kucağımda bebekle kuyruklara girerdim. Bir imza, bir mühür ya eksik ya hatalı olurdu. Yeniden eklenirdim kuyruklardan birine. Kaynar su dolu termoslar, bebeğin altını değiştirecek bir yer aradığım dinlenme tesisleri, damlayan lavabolar. Sınırın iki yakasındaki gümrük memurlarınca didik didik aranan bavulları yeniden yerleştirme telaşı. Suyu akmayan pis tuvaletler, uzun kuyruklar. Yol boyunca otobüsümüzü izleyen, döviz, sigara veya içki satmak için otobüsümüzün etrafında koşuşturan esmer, hüzünlü yüzlü yoksul gençler. Yanımdaki termostan bir çay doldurup uzatmıştım yanımdaki delikanlıya. Sohbete başlamıştık. İstanbul'a gitmeye hazırlanıyordu. Sınır şehirlerinden bakıldığında İstanbul, bütün şehirlerin nüfusunu içine alacak kadar geniş görünüyor. İstanbul dışında yaşadığım şehirlerin çoğu birbirine benziyor. Yine de arabaya atladığımda 2-3 saat içinde akar bir suya, bir göle ulaşabilmeliyim yaşadığım şehirde. Bir başkentten uzayan yol her zaman daha kısadır bulunmak istediğin adrese. Uçak yolculuğu dönüşler için uygun. Uzun, dar bir koridora girdiğini daha yumuşak bir şekilde fark ediyor insan. Kısa sürüyor yolculuk ve bir koşuşturmayla geçiyor. Ama ben İstanbul'daki sayılı günlerimde bile dönüyor dolaşıyor, hüzünlü yüzlü gençleri buluyorum. Sınırı yanımda taşıyorum sanki. Günler hızla akıp gider. Bir mevsim kısa bir süre. Aradaki ikişer üçer haftalık yolculuklarda ise büyük planlar tasarlarken küçük planlar tarafından ayartılıyorum ya da tam tersi. Küçük tasarılar büyük planların gürültüsünde dağılıyor. Dönünce de pişmanlıkla hatırlıyorum geçen günleri. İstanbul günleri aslında sessiz gizli köşelerin keşfiyle yeşil bahçelerde sürdürülen dost sohbetleriyle geçecekti. Yakacık'ta genç kızlık günlerimde gittiğim rüzgar alan adalara hakim, yaza doğru erguvan ağaçlarının rengini alan salaş çay bahçesine gidebilmeliydim ama yine olmadı. Her seferinde o çay bahçesi yerine hiç programımda olmayan bir mekanda buluyorum kendimi. İstanbul'un sınırları giderek genişliyor. Bir ayı bir gün gibi yaşamışım gibi geliyor dönüşlerimde. Daha dikkatli, planlı programlı hareket etmem gerek. Ajamda da bir dizi not. A. Bu kez İstanbul'a gidince yapılacaklar. Üsküdar sahilinde Zeliha ile yürüyüş yapılacak. Süleymaniye'nin ara sokaklarında dolaşılacak. Kayıp kutu aranacak. İki yakanın sahaflarında dolaşılacak. B. Bu kez İstanbul'a gidince alınacaklar. Sele zeytini, kekik, birkaç paket yarımşar kilo lokum, Ramazan için Kemal Paşa ve Şam Baba tatlıları. C. Bu kez İstanbul'a gidince görülecekler. Zeliha, Üsküdar sahili. Süleymaniye Cami Külliyesi, Yakacık'taki çay bahçesi, Sarıyer sokakları. D. Bu kez İstanbul'a gidince ziyaret edilecekler. Süleymaniye. Dördüncü bebeğini dünyaya getiren Nuran, ev sahibi olan Leyla. Bazı şıklar hem yapılacak hem ziyaret edilecekler listesinde yer alıyorlar. Zeliha'yı mutlaka aramalıyım. Bir termos çay, iki simitle bindiğimiz vapur boğaza doğru süzülürken sohbete başlarız. Kaç yıldır görüşmüyoruz ki? Son olarak mesaj atan hangimizdik? Zeliha, sevgili Zeliha, bu sene mutlaka bir kez daha görüşelim. Kaç yıl oldu, sadece telefonda konuşuyor ve en kısa zamanda görüşme umudunu iletiyoruz birbirimize. İki elin parmaklarına yaklaşıyor geçen yılların sayısı. Arkasını dağlara yaslamış, denize de arasında 6 saatlik bir mesafe olan bir şehirde yaşıyorum. En yakın arkadaşlarım mahalle esnafı. Savaş yıllarında kupon kuyruklarına girmek benim işimdi. Süt, tavuk, yumurta, yağ alabilmek için saatlerce beklemeyi göze almak gerekiyordu. Belki de o yıllarda uçlarına eklendiğim kuyruklar yüzünden kuyrukta beklemeyi gerektiren konulara, girişimlere, işlemlere uzak duruyorum. Manav, bakkal, kasap ve fırıncı her uğrayışımda şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. İstanbul bırakılacak şehir mi? Her yer karaydı, daha da kara olmuştu. Gökten füze yağıyordu. Şehirler savaşı sürüyordu çünkü. Giriş katında bir fırının bulunduğu oturduğum evin derme çatma merdiven altına sığınıyordum. Güvenilmez bir sığınak, çarık çürük. 500 metre ötede bir hastanenin vurulduğunu duyuyordum. Caddeden ağıtlar ve dualar eşliğinde şehit cenazeleri geçiyordu. Büyük bir kabristanı ziyaret etmiştik. Cepheden gönderilen komşu bir şehidin 40. günü münasebetiyle. Kabristanın hemen yanı başında kırmızı suların çağladığı bir havuz duruyordu. Evlatlarından haber alamayan asker anaları bu havuzun etrafında oturarak gözyaşı döküyorlardı. İstanbul uzaktayken boğazdan süzülen bir vapur, bir de yerinde bulunacağı konusunda kuşku duyulan bir belge, bir sürü belge. Anne, o çekmecenin bana ait olduğunu biliyordun sen. Ama temizlik için gelen hanımın bir şey bildiği yoktu. Çekmecelerde bulduğu kağıtları, belgeleri bahar temizliği kapsamında birbirine katmıştı. Tozlu kağıt yığınını defalarca elden geçirmiş ama o belgeyi bulamamıştım. Öyle bir belgeyi yeniden çıkartmak için kaç yerde kuyruğa girmem, bürokratik işlemlere özgü sıkıcı soruları cevaplandırmam gerek, biliyor musun anne? Devlet dairelerinde kuyruklara girmeyi göze alamadığım için de belgelerimin korunması konusunda titizlik gösteriyordum. En önemlilerini bir araya getirip el işi bir tahta kutuya yerleştirmiş, kız kardeşime göre daha tertipli ve düzenli olduğunu düşündüğüm erkek kardeşime emanet etmiştim. Ama bu ahşap kutu muhtemelen taşınma telaşı sırasında kayboldu erkek kardeşimin evinde. Manevi değeri büyüktü o kutunun diye bağırdım. Bu kaybı abarttığımı öne süren kardeşime. Sana önemli gelmese de benim için değerli olan birçok şey o kutunun içindeydi. Bana İstanbul'la ve geçmişimle bağlarımı koruduğum duygusunu yaşatan şu şeyler mesela. Diplomalar, karne fotoğrafları, kartpostallar, mektuplar, hükümleri kalmamış olsa da zamanında yapılmış sözleşmeler, anlaşmalar, hatta lise yıllarından kalan bir hatıra defteri. Annemle babamın evinde bıraktığım belgeyi yerinde bulamadığım yaz, önemli belgelerimi o kutunun içine yerleştirerek erkek kardeşime teslim ettiğimi kız kardeşim de hatırlıyor. Fakat erkek kardeşim depremin yaşandığı sene hasar meydana gelen evinden taşındığı sırada kutuyu bana geri verdiğini söylemeye devam ediyor. Tartışma biraz uzadığında ise kutunun içindekilere onun evinde bulunduğu yıllarda bir kez bile ihtiyaç duymadığımı öne sürüyor. Olabilir, onca yıl boyunca kutunun içindekileri görmeyi istememiş olabilirim. Ama onların orada var olduğunu, herhangi birine ihtiyaç duyduğumda gidip bulabileceğimi biliyordum. Ayrıca kutuyu geri almadığımı sanıyorum. Niye almış olayım ki? Alıp da nereye koyacağım? Ona kalırsa kutuyu gezip dolaştığım yerlerde unutmuş olabilirim. İyi de benim için o kadar önemli olan bir kutuyu rastgele bir yere bırakmayacağıma o kadar eminim ki. Küçük bir kutuydu, evet, ama gözden kaçırılacak kadar da küçük değildi. Birlikte gidip evimi gözden geçirdik. Kutu benim evimde yok işte. Diplomalarımı, karnelerimi, ufak tefek sözleşmelerimi, fotoğraflarımı koyduğum kutu kayıp. Gelişlerimde kendi küçük evimi açmıyorum çoktandır. Aslında depremden bu yana. Bazen annemle babamın, bazen kardeşlerimin evinde kalıyorum. Kutunun kaybolmasının ardından erkek kardeşimin evine gitmekten kaçınmaya başladım. Kız kardeşimin evinde de rahat ettiğimi söyleyemem. Sürekli onda kalayım istiyor. Bu konudaki samimiyeti açık ama beni denetim altında tuttuğunu hissettiğim için birkaç gün sonra sıkılmaya başlıyorum onun evinde. Nereye gidiyorum ve niye şimdi ve niçin onun haberi yok? Ve ne zamana kadar ve ne gerek var şu sıcakta ta nerelere gitmeye? Birlikte gerçekleştirmemiz gereken yıl boyu biriktirdiği ziyaretleri belli bir sırayla gerçekleştirme konusunda da itiraz kabul etmek istemiyor. Bir ölüm, iki doğum, iki evlilik, taşınma, satın alınan ev için hayırlı olsun ve hasta ziyaretleri, İngiltere'den gelen halamızı ziyaret, Ümre'den dönen teyze kızımızı ziyaret. Zeliha için de bir gün ayırmalıyım. Biz seninle depremden bu yana görüşmedik Zeliha, değil mi? Ben çoğu kez yaz sıcağında geliyorum İstanbul'a. Sen ise yıllık iznini yaz sıcaklarına saklıyorsun. Niye gelip bende kalmıyorsun ki bir akşam? Bir gece gelirim, iskelede buluşur, sahil boyunda yürürüz. Biz hep yürürdük seninle, hatırlıyor musun? Bostancı'dan Kadıköy'e minibüs yolunu izleyerek yürüdüğümüzde tam 40 dakikada ulaşırdık. Kadıköy'den Üsküdar'a ise dolmuş yolunu izlediğimizde 25 dakika tutardı yürüyüşümüz. Peki bu cumartesi buluşamaz mıyız? Olmaz dedi kız kardeşim. Bu cumartesi için Suna ablaya söz verdim. Daha sen gelmeden aramış, Salacak'ta kahvaltıya davet etmişti. Salacak'ta bir çay bahçesinde sizlerle kahvaltı yapmayı ben de isterdim. Yine de bu defa size katılmasam olabilir, değil mi? Tabii ki katılacaksın, aksi düşünülemez. Suna abla senin geleceğin tarih için erteleyip durdu davetini. Ama Zeliha ile de bunca yıldır görüştüğümüz yok. Yıllardır görüşmüyorsanız, bir hafta daha birbirinizi görmeseniz de olabilir demektir bu. Sen zaten hep böyleydin, arkadaşlarını, ailene yeğlemişsindir. Suna abla da akrabamız değil ki, aile dostu, akraba sayılır. Hem bak, her gelişinde sen arıyorsun Zeliha'yı ya da aramak istiyorsun ama o bir kez bile aramıyor. Çünkü benim gelişimden haberdar olmuyor. Arada bir bana telefon etse belirdi ne zaman geleceğini. Biz internet yoluyla haberleşiyoruz onunla, öyle alıştık. Kabul et, sen her zaman arkadaşlarını aile bireylerine göre daha çok önemsemişsindir. Bak, biricik kardeşimizin yeni evine hiç gitmedin. Gelecek hafta sonu oraya gidelim. Olabilir, gidebiliriz belki. Ama gece yatısına kalmamak şartıyla. Çok büyütmedin mi sen o kutu meselesini? Büyüttüğümü sanmıyorum. Bir tek belgeyi bile bıraktığı yerde bulamamanın insanı nasıl etkilediğini bilir misin sen? Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.